Ayrım 21.
Ama kadına böyle bir olanak, böyle bir seçim hakkı tanımamıştır. Örneğin hoşlandığınız erkeklerle evlenin, hoşlanmadığınızla evlenmeyin şeklinde bir hüküm koymamıştır. Öte yandan erkeğin çıkarlarını ön plana alarak Kur'an'a yerleştirdiği bu ayet yanında, Muhammed sadece hoşunuza giden kadınlarla evlenin demekle kalmamış. Fakat hoşa gidecek hususları da tanımlamak amacıyla, kadında aranması gereken nitelikleri teker teker sıralamıştır. Bu nitelikler güzellik, zenginlik, asalet, soyluluk, bekaret, döl getiren cinsten olmak, nikah parası az olmak ve dindar olmak gibi şeylerdir. Hemen belirtelim ki bu nitelikler içerisinde Muhammed'in özellikle aradığı şeyler güzellik, servet, asalet ve dindarlıktır. Nitekim Ebu Hüreyre'nin rivayetine dayalı bir hadis şöyledir. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Serveti, güzelliği, asaleti ve dindarlığı. Ve işte erkek sınıfının mutluluğunu sağlamaya matuf bu esaslar, yüzyıllar boyunca yazarlar tarafından evlilik felsefesinin temel prensipleri olarak Müslüman erkeğinin kafasına nakşedilmiştir. Bugün dahi bu ilkeler din bilginlerinin ve yazarlarının kaleminde İslami birer hikmet olmak üzere yüceltilir. Din bilgini diye geçinen yazarlar yayınlarıyla ya da din adamları camilerde vaizleriyle kadınlarla parası, güzelliği, asaleti için evlenin diye öğüt verirler. 1. Kadında yüzce ve bedence güzellik, tazelik ve körpelik aramak gerek. Kadının güzelliği kadar Muhammed'i büyüleyen az şey olmuştur. Her ne kadar bir kadınla serveti, güzelliği, asaleti ve imanı için evlenilir derken bu öğeler içerisinde sanki dindar olma hususuna da yer verir görünse de hiç kuşku edilmemelidir ki güzellik öğesini her şeyin üstünde tutmuştur. O kadar ki birbirinden güzel kadınlarla evlenirken onların geçimini sağlayıp sağlayamayacağını pek düşünmezdi. Nitekim Enes'in rivayetine dayalı bir hadisten anlamaktayız ki ara sıra zırhını Yahudilere rehin ederek onlardan ailesini infak için vadeyle arpa alırdı. Bununla beraber gerek Arap ve gerek Yahudi kabilelerine karşı giriştiği saldırılar ve diğer savaşlarda elde ettiği ganimetler sayesinde kısa zamanda varlık sahibi olmuş ve borç almaktan kurtulmuştur. Güzellik sözcüğü ile anlatmak istediği şey ise sanıldığı gibi manevi güzellik değil, fakat kadını saçından tırnağına ve kokusuna varıncaya kadar fiziki güzelliğidir. Ve gerçeği söylemek gerekirse asıl kadının yüz güzelliğidir, saç güzelliğidir, göz güzelliğidir, beden güzelliğidir, ayak kirişlerine varıncaya kadar bacak güzelliğidir, gençliğidir, tazeliği ve körpeliğidir. Yine bunun gibi kadının güzel kokulu olmasını, vücudunda yanık ya da illeti bulunmamasını, ökçe üstü ayak kirişlerinin güzel olmasını gerekli görürdü. Görücülükle görevlendirdiği kimselere böyle hareket ve bu hususlara dikkat etmelerini söylerdi. Fakat kadının yüz ve göz güzelliğine özel bir itina gösterirdi. Nitekim İbn Hibban'ın İbn Abbas'tan nakline dayalı bir hadisinde "Kadınların hayırlısı yüzde güzel olanıdır." derken anlatmak istediği bu olmuştur. Evlenmekte güzellik aranır formülünü esas itibariyle yüz güzelliği bakımından öngörmüştür. O kadar ki kadının gözlerinde kusur bulunmamasına ve örneğin ince ve küçük gözlü olmamasına varıncaya kadar yüz güzelliği ile ilgili her şeyi bu formülün kapsamına sokmak istemiştir. Bundan dolayıdır ki Ensar kadınlarından bazılarının gözlerinde kusur vardır, gözlerinde görme azlığı vardır, ince ve küçük gözlü oluyorlar şeklindeki ikazlarıyla ya da evleneceğiniz vakit alacağınız kadına bizzat dikkat ediniz, görmeden evlenmenin sonu elem ve kederdir şeklindeki öğütleriyle Müslüman erkeğini bilhassa bu açıdan uyarmaya çalışmıştır. Evliliğin erkekler bakımından ancak bu suretle cazip olacağına ve iki tarafın birbiriyle ancak bu takdirde anlaşacaklarına inanmıştı. Bundan dolayıdır ki erkeklere hitaben konuşurken, "Tanrı sizden herhangi birinizin kalbine bir kadın ile evlenmeyi düşürdüğü vakit o kadına baksın, zira bu sayede aralarında daha iyi ülfet olur" demeyi gelenek edinmişti. O kadına baksın derken söylemek istediği şey, hiç kuşkusuz kadının yüzüne gözüne baksın, güzelini alsın idi. İbn-i Mace'nin naklettiği bir başka hadisinde de, erkeğin evlenmek istediği kadını görmesinin bu bakımdan şart olduğunu belirtmiştir. Erkek için kadını görmenin sadece onun yüzüne, gözüne ve ellerine vesaire bakmak şeklinde değil, fakat görünemeyen yerlerinin ve sağlığının tahkiki şeklinde olması gereğinde hatırlatırdı. Örneğin kadının vücudunda yanık yeri ya da alaca illeti ya da tiksinti uyandıracak herhangi bir hastalık olup olmadığı ya da cinsel organında cinsel ilişkiye engel bir kusur bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılmasını gerekli kılardı. Bu nedenle kadının bir illeti ve hastalığı var ise bunun önceden erkek tarafına bildirilmesini emretmiştir. Evlenmeden önce bu husus kadın ya da velisi tarafından erkek tarafına bildirilmeyecek olursa, kocanın derhal boşama hakkı doğacağını ve kadını palas pandıras evine gönderebileceğini bildirmiştir. Nitekim kendisi de bu koyduğu kuralın ilk uygulayıcılarından olmuştur. Bilindiği gibi Esma ile evlendiğinde zifaf gecesi kadının sırtında lekeler görmüş ve ertesi gün onu boşayarak evine göndermiştir. Belirtmek gerekir ki Muhammed her ne kadar kadını önceden görerek evlenme usulünü öngörmüş ve kendisi de bu gereğe uyarak karılarını seçmiş olsa da bazı hallerde görmeden de evlilikler yaptığı olmuştur. Bunu çoğu kez güzelliği methedilen kadınlarla evlenebilmek için yapmıştır. Ne var ki kendisine körpe ve güzel diye methedilen kadınlarla evlendiği anda onların hiç de böyle olmadığını görmekle hayal kırıklığına uğramış ve kadınları derhal boşamıştır. Örneğin Ümmü Şürek lakabıyla anılan Gaziye ile zifafa girdiğinde onun yaşlı bir kadın olduğunu görmüş ve sırf bu yüzden derhal boşamıştır. Yine bunun gibi Zubaa adındaki bir kadına talip olmak için oğlu Seleme bin Hişam bin Mugire'ye başvurmuş ve Mugire de anasının fikrine danışmış ve olumlu cevap alınca bunu Muhammed'e bildirmiştir. Fakat bildirdiği sırada Muhammed o kadının biraz geçkin yaşta olduğunu işittiği için evlenmekten vazgeçmiştir. Eşlerinden Sevde bint Sema'ya yaptığı da bu olmuştur. Hatırlatalım ki Sevde, Muhammed'in Hatice'nin ölümünden hemen sonra evlendiği ilk kadınlardandır. Bazı rivayete göre Sevde ile Ayşe'yi aynı tarihlerde, yani hicretten birkaç ay önce nikahını almıştır. Vakidi'nin söylemesine göre ise Sevde, zevceliğe seçtiği ilk kadındır. Fakat dul olarak aldığı bu kadını yaşlanması nedeniyle boşamaya karar vermiştir. Ne var ki kadıncağız yalvar yakar olmuş, gününü ve gecesini, cinsi münasebet sırasını Ayşe'ye terk edeceğini söylemiş ve bu sayede kapı dışarı edilmekten kurtulmuştur. Her ne hikmetse Muhammed, yaşı biraz ilerlemiş ve körpeliğini yitirmiş bir kadınla birlikte yaşamayı ve hele cinsi münasebette bulunmayı kötü bir şey olarak görmüştür. Vücudu yıpratan şeylerin yaşı geçmek üzere bulunan kadınlarla cinsi münasebette bulunmak olduğunu söylerdi. Evlenmek isteyen erkeğe kadını bu şekilde görmek, güzelliğini değerlendirmek ve koyun alır gibi muayene etmek, sağlığını öğrenmek ve cinsel organının işleyip işlemediğine varıncaya kadar incelemek hakkını tanıyan Muhammed, bu aynı hakkı evlenecek olan kadınlara tanımamıştır. Kadının erkeği görmek ve sağlığı ve cinsel gücü hakkında fikir edinmek vesaire gibi hususları araştırma olanağı yoktur. Velisi kimi uygun görmüş ise onunla evlenmek durumundadır. Yukarıdaki açıklamadan anlaşılacağı gibi erkek bakımından evlilik demek, yüzce, bedence ve sağlıkça güzel olan kadına sahip olmak demektir. Çünkü Muhammed bunu kendi evlilikleri vesilesiyle de kıstas edinmiştir. Denilebilir ki Muhammed için kadının güzelliği, akıl ve zeka yönlerinden daha önemlidir. Esasen o kadınları aklen ve dinen eksik olarak tanımladığı ve daha açıkçası akılsız diye kabul ettiği ve hiç kuşkusuz şehvet gailesini gidermeye araç bildiği için, güzelliği elbette ki akıllılığa tercih etmekte haklıdır. Ve işte onun bu değerlendirmelerine uyarak Müslüman yazarlar ve düşünürler, kadında güzellik aranması gereğini adeta dinsel bir zorunluluk saymışlar ve aksini savunanları yermişlerdir. Örneğin Gazali kadında güzellikten ziyade zeka öğesine önem veriyor diye Ahmet B. Hanbel'i yermiştir. Gerçekten de Hanbel, iki kız kardeşten biriyle evlenmek istediğinde çirkin ve gözü şaşı olanın diğer kardeşe nazaran daha akıllı olduğunu öğrenmiş ve bu nedenle onu tercih etmişti. Onun bu tercihini tenkit konusu yapan Gazali şöyle demiştir: bu şekilde hareket şehevi zevkini düşünmeyenlerin geleneğidir ama diyaneti üzerinde korkan kimse kendisini namahremden korumak için güzelliği arasın ve güzel seçsin. Çünkü mübah olanla zevklenmek din için bir kal'adır. Denildi ki kadının huyu güzel, kirpik kaş ve saçları siyah, gözleri iri, teni kırmızı ise karışık beyaz, kocasına bağlı olup gözü de dışarıda değilse işte o cennet hurisi gibidir. Çünkü Tanrı hurileri böyle tavsif etmiştir. Belirtmek gerekir ki Muhammed'in bildirdiğine göre kadının güzelliği Tanrı'yı dahi ilgilendiren bir konudur. Çünkü Tanrı dahi güzel kadınlara fazlasıyla düşkündür ve erkek kullarının güzel kadınlarla evlenmelerini istemektedir. Nitekim bundan dolayıdır ki Nisa suresinde hoşunuza giden kadınlarla evlenin. K4 Nisa suresi ayet 3 derken ve hoşunuza giden sözcüklerini vurgularken bunu anlatmak istemiştir. Zaten gelecek dünyalarda da o inanan erkek kullarına güzel kadınlar vaat etmiştir. Cennetleri ceylan gözlü beyaz tenli, memeleri sert vesaire dilberlerle doldurması bundandır. Cennetlere girecek olan mümin erkeklere hitap ederken, bakışlarını erkeklerine çevirmiş ceylan gözlü, yakut ve mercan gibi kızlar, güzel kadınlar. K55 Rahman Suresi ayet 56, 58, 70, 72. El değmemiş ve deve kuşu yumurtası renginde ceylan gözlüler. K37 Saffat Suresi ayet 48, 49. Memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar. K78 Nebe Suresi ayet 31, 34. Şeklinde konuşması elbette ki güzel kadınlar sayesinde kullarına dilediğini yaptırtmak düşüncesinden olmalıdır. Söylemeye gerek yoktur ki Tanrı'nın kadınlarda güzellik aramasına ve özellikle yüz ve beden güzelliğine böylesine düşkün bulunmasına ve başta Muhammed olmak üzere erkek kullarını da güzel kadınlar peşinde koşturmasına hiç kuşkusuz kimsenin bir diyeceği olamaz. Madem ki böyle takdir etmiştir, elbette ki böyle olacaktır. Ne var ki insanı yaratan ve onu dilediği gibi şekillendiren ve güzel ya da çirkin kılığa sokabilen bir Tanrı'nın tüm kadınları güzel yaratmak varken bu yola gitmeyip bazılarını çirkin yaratmasını ve çirkin yarattıklarının hıncını yine çirkinlerden çıkarmasını ve başka bir deyimle erkek kullarını güzel kadınlardan yararlandırırken kadın kullarına aynı olanı tanımamasını ve tıpkı diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da olmadık haksızlıklara ve insafsızlıklara kalkışmasını kabul etmek kolay değildir. Kolay olmadığı içindir ki Tanrı'dan geldiği söylenen bu tür ve benzeri hükümlerin yüce ve adil olduğu bilinen bir Tanrı'dan değil, fakat olsa olsa Muhammed'in kafasından oluştuğunu düşünmek daha uygun olacaktır. Eğer Arap kaynaklarının belirttiği gibi Muhammed'in şehvet çokluğu bir fazilet niteliğinde ise, bu takdirde kadında güzellik üyesini bir nitelik önüne geçiren ve güzel kadınla yaşamanın ve ünsiyette bulunmanın ancak bu suretle mümkün olacağını düşünen mutlaka o olmalıdır. Nitekim güzel kadınlarla evlenme gereği konusundaki emirlerini Muhammed sadece sözde bırakmamış, fakat bizzat kendisinden örnekler vermek suretiyle daha da etkili kılmıştır. Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki, tüm ömrü boyunca güzel kadınlara hasret duymuş, metini işittiği her güzel kadını almak için uğraşmıştır. Güzel kadın uğruna harem nedir tanımamış, yerleşik gelenekleri dahi engel olmaktan çıkarmış, aşmış, örneğin oğul edindiği Zeyd'in karısına aşık olmuş ve onun boşadığı Zeynep'i almış ve hatta dinen ve ahlaken başkalarına caiz görmediği davranışlardan kaçınmamış ve örneğin güzelliği azalan ve yaşlanan karılarını sırf bu nedenle boşamaktan geri kalmamıştır. Her ne kadar Arap kaynakları onun 15. kadınla evlendiğini ve bunlardan 13'ü ile zifaf olduğunu ve 11 kadını bir arada topladığı vakitleri olduğunu, öldüğü tarihte 9 kadınla evli bulunduğunu ve bir o kadar da cariyesi olduğunu söyleyerek bu kadar kadınla yaşamış olmasını şehvet çokluğuna değil, fakat siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlere dayatırlarsa da bu iddiaların tarihi gerçeklere ters düştüğü aşikardır. Çünkü bir kere Muhammed biraz yukarıda işaret ettiğimiz gibi kadının güzelliğine olan düşkünlüğünü Tanrı'dan geldiğini söylediği hükümler ve emirlerle ortaya vurmuştur. Örneğin, dünyanızdan üç şey seçtim, güzel kadın, güzel koku ve namaz şeklindeki sözleri bunun kanıtlarından biridir. Öte yandan şehvetine düşkünlüğü de yine ileride çok karılı evlilik bahsinde açıklayacağımız gibi hem sözleriyle ve hem de davranışlarıyla ortaya vurmuştur. Tanrı'nın kendisine sınırsız şehvet gücü verdiğini söylemesi ve iki düzineye yakın kadınla yaşamış olması ve bunların 11 ile aynı günde buluşması bu hususta fikir vermeye yeterlidir. Ve gerçek olan şudur ki cinsi münasebette bulunduğu kadınlarını o hep güzellikleri için seçmiştir. Kadınlarının hemen hepsi de güzellikleriyle ün salmış kimselerdi. Kısaca özetlemek gerekirse, Cüveyriye ile evlenmesi her ne kadar bazılarınca siyasal nedenlere dayatılırsa da, Ayşe'nin beyanından anlaşılmaktadır ki, bu evlilikte rol oynayan tek şey Cüveyriye'nin güzelliği olmuştur. İbn İshak'ın siyerinden öğrenmekteyiz ki Cüveyriye, güzelliği ile ünlü ve herkesin aşık olduğu bir kadındır. Müstalik oğullarından esir olarak ele geçirildiğinde Sabit adında bir askerin payına düşmüş iken Muhammed onu güzelliği nedeniyle kendisine almıştır. Aldıktan sonra onu azat etmiş ve azat eylemini Cüveyriye'nin mehri saymıştır. Bakınız Siyer İbn İshak sayfa 322-323. Safiye'yi Yahudilerle yapılan bir savaş sonucu ve ganimet olarak alınan esirler arasından güzelliğine kapılarak almıştır. Yine bir savaş ganimeti olarak Yahudilerden alınan Reyhane'ye fevkalade güzelliği yüzünden kapılmış ve el koymuştur. Mısır kralı Mukavkıs'ın hediye olarak göndermiş bulunduğu iki köle kız kardeşten Maria'yı seçmesi sadece güzelliği içindir. Kendisine oğulluk edindiği Zeyd'in eşi Zeynep'e güzelliği için tutulmuş ve bu tutkunluğunu gönülleri değiştiren Tanrı kutludur diyerek açığa vurmuş ve sonunda da Tanrı'dan geldiğini söylediği ayetler zikrederek onu haremine katmıştır. Öte yandan kadının yüz güzelliği kadar körpeliğine ve tazeliğine de büyük önem vermiştir. Haremine soktuğu kadınların hemen hepsi kendi kızı hatta torunu olabilecek yaşta kimselerdi. 6 yaşındaki Ayşe ile nişanlandığında ve 3 yıl sonra onu yatağına aldığında kendisi 50'yi aşkındı. Yine bu yaşlarında Abbas'ın kızı Ümmü Habib için, "Şu kız ben sağ iken ergenlik çağına gelirse onu alacağım," derdi. Ne yazık ki bu temennisine nail olamamıştır. Çünkü o kız ergenlik çağına geldiğinde kendisi ölmüştür. Bakınız Siyer İbn İshak, Akabe Yayınları, İstanbul 1988, sayfa 402. Diğer karılarını ve cariyelerini de genç ve körpe güzeller arasından seçmiş ve yaşlanmaya başladıkları an bunlardan kurtulmayı düşünmüştür. Örneğin Sevde'yi ihtiyarlıyor diye boşamaya kalktığında bu kararından kadıncağızın cinsi münasebet sırasını Ayşe'ye terk etmesi şartıyla vazgeçmiştir. Güzelliğiyle Arap kadınları arasında nam yapan Duba'a bint Amr'a talip olduğunda bu kadının yaşlanmakta olduğu haberini aldığı an kararını değiştirmiştir. Güzel kadınlarla evlenebilmek için kendi koyduğu yasakları çiğnemekle kalmamış, fakat bu tür davranışlarını Tanrı'dan geldiğini bildirdiği hükümlerle meşru ve mazur kılmaya çalışmıştır. Örneğin kendi oğlu olan Zeyd'in eşi Zeynep'e aşık olup, bu aşkının Zeyd tarafından anlaşılması ve Zeyd'in Zeynep'i boşaması üzerine Zeynep ile evlenmesi ve yerleşik ilkelere ters düşen böyle bir evliliğin Tanrı tarafından onaylandığını anlatmak üzere Kur'an'a ayetler koyması. K33 Ahzab Suresi ayet 37 ya da karılarından Hafsa'nın odasında Maria ile sevişirken yakalanıp kıskançlıklarını böylece tahrik ettiği karılarıyla bozuşması ve bu durumu Tanrı'dan indiğini söylediği emirlerle çözümlemesi. K66 Tahrim Suresi ayet 5 ve diğer. Hep bunu kanıtlayan şeylerdendir. Bundan dolayıdır ki Ayşe, ki karıları içerisinde en çok sevdiği ve güvendiği bir kadındı, şöyle demekten kendini alamazdı. Tanrı elçisi güzel bir kadın görmüş olmasın, hemen dileğine uygun bir ayet iniverir. Fakat hiçbir hususta ihtiyatı elden bırakmayan Muhammed, bu konuda da kendisine laf getirmemek ve örneğin, kadını sırf güzelliği nedeniyle seçiyor görünmemek için, kadında iman aramak gerekir kanısını yaratmıştır. İslam'ın ünlü düşünürleri de Muhammed'i takliden kadının güzelliğini evliliğin temel kuralı kabul etmişler ve aynı kurnazlıkla yüz güzelliğinin iman öğesine takaddüm ettiğini söylemişlerdir. Tekrarlamaya gerek yoktur ki, Müslüman erkek için kadını iman sahibi yapmak ve iman içinde tutmak kadar kolay ve aynı zamanda yararlı bir şey yoktur. Çünkü erkeğin baskısı altındaki bir kadının iman dışı kalması diye bir şey tasavvur edilemez. Bundan dolayıdır ki, kadını sadece güzelliği için değil, imanı için alın şeklindeki sözlerin göz boyamaktan ileri giden bir yönü yoktur. Ve esasen Muhammed, dinin izin verdiği şeylerden yararlanmayı imanı korumanın başlıca yolu saymıştır. Mümin kişi güzel bir kadınla evlenir ve onun güzelliğinden zevk alacak olursa imanını korur diye düşünmüştür. Onun bu düşüncelerine sarılan Gazali, evliliğin koşullarını sıralarken şöyle der. Evlenecek kadında güzellik aramak şarttır. Çünkü koca kendi safiyetini karısının güzelliği sayesinde koruyabilir. Çünkü tabiat genellikle çirkinden hoşlanmaz. Dinin cevaz verdiği şeylerden yararlanmak iman sağlar. Söylemiş olduğu gibi, güzel kadın iyi karakter, simsiyah göz bebeği ve iri iri gözler, beyaz bir ten, kocasına aşık ve gözlerini başkalarına çevirmeyen dilberler. Evet, bütün bunlar cennetteki hurilerin çizgisidir. Bu vesile ile eklemek gereken bir husus daha vardır ki, o da Muhammed'e göre yüz güzelliğinin karakter ile ilgili ve orantılı bir şey sayılmasıdır. Zira yüzce güzelliği bir kadının iyi huylu ve iyi ahlaklı ve kocasına itaatkar olacağının teminatı olarak kabul ederdi. Yüzü güzel bir kadının bütün bu hassalara doğal olarak sahipsiz olacağını söylerdi. Bundan dolayıdır ki, Kur'an'da güzellik sözcüğü ile iyi huy deyimlerini hep aynı tümceler içerisinde belirtmiştir. Örneğin Vakıa suresinde, orada iyi huylu güzel kadınlar vardır. K56 Vakıa suresi ayet 70 diye yazılıdır. Buna dayanarak İslam düşünürleri yüz güzelliğini ahlaki güzellik ile başa baş giden şeyler olarak tanımlamışlardır. Gazali şöyle der. Güzellik öğesinin ortaya vurduğu şey şudur ki, karşılıklı sevgi ve iyi geçim ancak kadının yüzce güzel olması halinde söz konusudur. Bundan dolayıdır ki İslam dini, iyi anlaşmaya sebep olan hususun, yani kadın da güzellik hususunun koşul olarak göz önünde tutulmasını emreder. Ve işte Muhammed'e göre evlenmeden önce mümin bir erkeğin kadını görmesi, güzelliğini beğenmesi bu bakımdan önemlidir. Bu nedenle ona bir hak olarak öngörülmüştür. Ne zaman ki Tanrı sizlerden birini bir kadına cezbeder, alacağınız bu kadını görmeniz gereklidir. Çünkü anlaşabilmeniz onun güzelliğiyle mümkündür. Kim ki bir kadınla evlenmek ister, her şeyden önce o kadını görmelidir. Bu ve benzeri hadislere dayanarak Gazali şöyle der. Hikmet sahibinin söylediği şudur ki, daha önce yüzünü görmediği bir kadınla evlenen kişi en sonunda mutlaka pişman olur. Bu vesileyle tekrar işaret etmek gerekmektedir ki, hikmet sahibinin söylediği iddia edilen yukarıdaki sözlerde pek fazla hikmet yatmamaktadır. Çünkü güzel yüzlü olanın mutlaka iyi huylu ve iyi ahlaklı olması diye bir şey yoktur. Nice çirkin insandan nice yüksek ahlaklı ve karakterli ve huylu insanlar çıktığı gibi bunun aksine de varit olduğu bir gerçektir. İyi huy ya da iyi karakter denilen şeylerin fiziki güzellikte değil fakat eğitimle ve yetiştirme usulleriyle bağlantılı olduğu kuşkusuzdur. Öte yandan insanları dilediği gibi güzel ya da çirkin şekillerde var kılan bir tanrının iyi huyludur diyerek güzel kadınlarla evlenme şartını ileri sürmesi ve buna karşılık çirkin yarattıkları için çirkin kadınlardan kaçının çünkü onlar kötü huyludurlar ve itaatkar olmazlar şeklinde konuşması da aklın alacağı bir şey olamaz.